Ayrım 14.
Bence bunların kaynağı herhangi bir olaydan doğmuş bir ilk sarsıntıdadır her zaman. Bu sarsıntıyı öğrenmek gerekir. Hasta nedenin bilincine erdi mi yarı yarıya iyileşmiş demektir. Ama bu neden belleğinden kaçar çoğu zaman. Hastalığın gölgesine gizlenir sanki. Gün ışığına yani görüş alanına çıkarmak için bu sığınağın arkasında arıyorum onu. Bir ışık çizgisi kirli bir suyu nasıl durultursa açık bir bakışla bilinci öyle aydınlatır. Ben buna inanıyorum. Sofroniska'ya dün dinlediğim konuşmayı anlattım. Bu konuşmaya göre Boris iyileşmiş olmaktan çok uzak görünüyordu bana. Ben de Boris'in geçmişi hakkında bilmem gerekenleri bilmekten çok uzağım da ondan. Tedavime başlayalı çok olmadı. Neye dayanıyor bu tedavi? Yalnız onu konuşturmaya. Her gün 1-2 saat geçiriyorum yanında. Ona sorular soruyorum ama çok az. Önemli olan güvenini kazanmak. Daha şimdiden epey şey biliyorum ama çocuk direniyor daha, utanıyor. Fazla çabuk, fazla zorlu sıkıştırırsam, giz vermesini çabuklaştırmak istersem, elde etmek istediğim şeyin tam bir kendini bırakışın tersi olan bir sonuca varırım. Ayak direr, suskunluğunu, utancını yenemediğim sürece. Sözünü ettiği araştırma bana o kadar aşırı geldi ki ona katılmadığımı belli etmemek için zor tuttum kendimi. Ama merakım daha ağır basıyordu. Yoksa siz kimi utanç verici gizler mi bekliyorsunuz bu çocuktan? Karşı gelmek ona düştü. Utanç verici mi? İnsanın yüreğini dinlettirmesi utanç verici ise bu da utanç vericidir. Her şeyi, en çok da gizlenmesi için en büyük dikkatin gösterildiği şeyi bilmem gerekiyor. Boris'i tam bir giz vermeye kadar götürmem gerek. Bundan önce iyi edemem onu. Size açacağı gizleri bulunduğunu sanıyorsunuz demek. Kusura bakmayın ama söylemesini istediğiniz şeyi kendiniz esinlenmediğinizden emin misiniz? Bu kaygıyı hiç aklımdan çıkarmamak zorundayım. Bu kadar ağır davranmamın nedeni de bu. Beceriksiz sorgu yargıçlarının hiç istememekle birlikte bir çocuğa baştan başa uydurma tanıklıklar fısıldadıklarını, çocuğun da sorgunun baskısı altında tam bir iyi niyetle yalan söylediğini, uydurma kötülüklere inandırıcı bir biçim verdiğini gördüm. Benim işim açılmayı kendi akıntısına bırakmak. Her şeyden önce de hiçbir şey esinlememek. Olağanüstü bir sabır ister bu iş. Yani uzmanın değeri neyse yöntemin değeri de o. Ben böyle söylemeyi göze alamıyordum. İnanın bu işi bir zaman yaptıktan sonra olağanüstü bir ustalığa, bir tür ön bilgiye erişir insan. İsterseniz sezgi deyin buna. Öte yandan bazı yanlış yollara da sapabiliriz. Bakın bütün konuşmalarımız nasıl başlar biliyor musunuz? Boris bana geceliğin düşünde gördüklerini anlatır ilkin. Uydurmadığı nereden belli? Peki uydurursa ne olur? Hasta bir imgelenin her buluşu aydınlatıcıdır. Kısa bir zaman sustu. Sonra, uydurmacılık, hasta imgelem, dedi. Hayır bu değil, sözcükler iyi belirtemiyor düşüncemizi. Boris benim önümde yüksek sesle düşlere dalıyor. Her sabah 1-2 saat boyunca görüntüleri aklımızın denetiminden kaçırdığımız bu yarı uyku durumunda kalmayı kabul ediyor. Bunlar artık bildiğimiz mantığa göre değil de önceden bilinmeyen ilişkilere göre toplanır birleşirler. Gizlenli bir iç zorunluluğa karşılık verirler her şeyden önce. Bulmam gereken de budur. Bir çocuğun saçmalamaları en bilinçli hastanın en akıllıca çözümlemesinden daha çok aydınlatır beni. Birçok şeyler akılca anlaşılmaz. Yaşamı anlamak için yalnız aklı kullanan kimse, alevi maşayla tutmaya kalkan bir insana benzer. Kömürleşmiş bir odun parçasından başka bir şey yoktur artık önünde. Hemen geçer alevleri. Gene durdu, kitabımı karıştırmaya başladı. İnsan ruhunu kavramakta ne kadar yakalıyorsunuz diye haykırdı. Sonra birdenbire gülerek, yok özel olarak sizden söz etmiyorum diye ekledi. Siz dediğim zaman romancılar demek istiyorum. Kişilerinizin çoğu kazıklar üzerinde kurulmuş gibi. Ne temelleri var ne bodrumları. Ozanlarda daha çok gerçek var. Buna gerçekten inanıyorum. Yalnız aklın yarattığı şeyler kalp olur. Ama ben kendimi ilgilendirmeyen bir şeyden söz ediyorum. Boris konusunda yönümü şaşırtan nedir biliyor musunuz? Onun son derece arı olduğuna inanmam. Bu durum ne diye şaşırtsın yönümüzü? O zaman derdin kaynağını nerede arayacağımı bilemiyorum da ondan. Onda 9 böyle bir bozukluğun kaynağında kocaman yüz kızartıcı bir giz bulunur. Hepimizde bulunur o belki, dedim. Ama hepimizi hasta etmez Tanrı'ya şükür. Bu sırada Madame Sofroniska kalktı. Pencereden Brunia'nın geçtiğini görmüştü. Bana onu gösterdi. Bakın işte Boris'in asıl doktoru, dedi bana. Beni arıyor, sizden ayrılmak zorundayım. Ama gene görüşürüz değil mi? Sofroniska'nın eksikliğini roman için kusur saydığı şeyi fazlasıyla anlıyorum. Ama sanatla ilgili bir takım nedenler, bir takım üstün nedenler kaçıyor gözümden. Bana iyi bir romancının iyi bir duacıdan çıkmayacağını düşündüren nedenler bunlar. Laura'yı Madame Sofroniska ile tanıştırdım. Anlaşır gibi görünüyorlar, buna seviniyorum. Birlikte çene çaldıklarını bildiğim zaman tek başıma bir köşeye çekilmekten o kadar sakınmıyorum. Bernard'ın burada kendi yaşında bir arkadaş bulamadığına üzgünüm. Ama hiç değilse hazırlanacağı sınav günde birkaç saatini alıyor. Romanıma çalışmaya başlayabildim. 3. İlk görünüşe karşın hem de beylik bir deyimle herkes çorbaya kendinden de tuz katmakla birlikte, Eduardo ile Bernard arasında işler ancak kör topal gidiyordu. Laura da pek hoşnut değildi. Nasıl olabilirdi ki? Koşullar yaratılışına hiç de uygun düşmeyen bir rol yüklenmeye zorlamıştı onu. Dürüstlük duygusu rahatını kaçırıyordu bu durumda. Eşlerin en bağlıları olan şu sevgi dolu uysal yaratıklar gibi o da bir destek bulmak için kimi uygunluklar isterdi. Çevresinden çıkalı beri kendini güçsüz buluyordu. Eduard karşısında durumu günden güne daha sahte görünüyordu ona. Onu her şeyden çok rahatsız eden, birazcık üzerinde durdu mu katlanılmaz gelen şey, koruyucusunun sırtından geçinmesi, daha doğrusu karşılık olarak ona hiçbir şey vermemesi. Daha da doğrusu Eduard'ın karşılık olarak ondan hiçbir şey istememesiydi. Oysa ona her şeyi vermeye hazır buluyordu kendini. Tacitus Montaigne'in kalemiyle iyilikler karşılıkları ödenebildiği sürece iyidir, der. Bu yalnız soylu ruhlar için doğrudur kuşkusuz ama Laura da bunlardandı. Vermek istemesine karşın durmamacasına alıyor, bu da Eduard'a kızmasına yol açıyordu. Üstelik geçmişi anımsadığı zaman, hala içinde yaşadığını duyduğu bir aşk uyandırdıktan sonra, bu aşktan kaçıp onu boşlukta bırakmakla Eduard kendisini aldatmış gibi geliyordu ona. Hatalarının kendisinin boyun eğdiği, Eduard'ın desteklediği evlenmesinin, hemen sonra da Bahar'ın kışkırtmalarına kapılmasının gizli nedeni bu değil miydi? Öyle ya, kendinden saklayamazdı. Vensa'nın kolları arasında aradığı hala Eduard'dı. Sevgilisinin soğukluğuna bir açıklama bulamayınca bundan kendini sorumlu tutuyor, çok güzel, çok yüzü pek olsam yenebilirdim onu, diye düşünüyordu. Ondan nefret edemeyince de kendini suçluyor, küçük görüyor, her türlü değerini yadsıyor, var olma nedenini silip atıyor, kendini hiçbir erdem tanımıyordu. O da durumunun gerektirdiği ve arkadaşlarına alabildiğine eğlenceli gelebilecek bu konaklama yaşamının onda bir sürü ar duygusunu incittiğini de ekleyelim. Bu duruma bir çıkış noktası da göremiyordu. Oysa uzatılması çok güçtü. Laura ancak Bernard'a karşı analık ya da ablalık görevleri uydurarak birazcık avuntu ve sevinç bulabiliyordu. İnceliklerle dolu olan bu delikanlının kendisine beslediği saygıyı sezmekteydi. Gördüğü bu büyük sevgi, bu kendi kendini küçümsemenin, bu hor görünün en kararsız yaratıkları en aşırı kararlara götürebilecek eğimi üzerinde tutmaktaydı. Bernard her sabah bir dağ gezintisi için şafaktan yola çıkmıyorsa, çünkü erken kalkmasını seviyordu, İki koca saatini yanında İngilizce okumakla geçiriyordu. Ekim'de gireceği sınav bunun için elverişli bir bahaneydi. Gerçekten de sekreterlik görevlerinin çok zamanını aldığı söylenemezdi. İyice belirlenmiş değildi bu görevler. Bernard bu görevleri üzerine aldığı zaman bir çalışma masasının başına oturup Eduard'ın söylediklerini yazacağını, müsveddeleri temize çekeceğini tasarlamıştı. Eduard hiçbir şey yazdırmıyordu. Müsvedde diye bir şeyler varsa onlar da bavulda kapalı duruyorlardı. Bernard günün her saatinde serbestti. Ama kullanılmaktan başka bir şey beklemeyen bir güçten yararlanmak yalnız Eduard'a bağlı olduğu için Bernard boş duruşuna da bu oldukça rahat yaşamı ancak Eduard'ın cömertliği nedeniyle sürdürdüğüne de pek aldırmıyordu. Kuşkularla rahatını bozmamaya kararlıydı. Hadi talihine demeyelim ama hiç değilse yıldızına, içine çektiği hava nasıl ciğerlerinin hakkıysa, kendisinin de belirli bir mutluluğa hakkı olduğuna inanıyordu. Bossuet, kutsal söyleyicinin tanrısal bilgeliğin bölüştürücüsü olduğunu söyler. Eduard da bu mutluluğun bölüştürücüsüydü. Üstelik şimdiki durumunu geçici sayıyordu. Bernard günün birinde yüreğinde ağırlığını yokladığı zenginlikleri paraya çevirir çevirmez borcunu ödemeyi düşünüyordu. Asıl kızdığı şey kendi içinde duyup da Eduard'a bulamadığı kimi yeteneklere Eduard'ın hiç mi hiç başvurmamasıydı. Benden yararlanmasını bilmiyor diye düşünüyordu Bernard. Öz saygısını içine atıyor, hemen sonra da bilgece ne yapalım diye ekliyordu. Eduard'la Bernard arasında huzursuzluk nereden çıkabilirdi öyleyse? Bernard ancak muhalefette olunca ayağını sağlam yere bastığını duyan insanlardanmış gibi geliyor bana. Eduard'ın kendisini etkimesine katlanamıyor. Etkiye boyun eğecek yerde dikleşiyordu. Onu eğmeyi zerre kadar düşünmeyen Eduard böyle dik kafalı olduğunu, hep kendini savunmaya, hiç değilse korumaya hazır durduğunu sezdikçe bir kızıyor bir üzülüyordu. Böylece görünüşe göre yalnız kendine karşı birleştirmek üzere bir araya getirdiği bu iki insanı yanına alıp gelmekle acemice bir adım atıp atmadığını düşünüyordu. Nora'nın gizli duygularını kavrayamıyor, büzülüşünü, susmalarını soğukluk sanıyordu. Bu duyguları açıkça görmek rahatını kaçırırdı. Nora'nın anladığı da buydu. Böylece küçümsenmiş aşkı artık yalnız gizlenmekte, susmakta kullanıyordu gücünü. Çay saati genellikle her üçünü de büyük odada bir araya getiriyordu. Çağırdıkları zaman Madame Sofroniska'da sık sık onlara katılıyordu. Daha çok Boris'le Bronya'nın gezmeye çıktıkları günlerde. Yaşlarına bakmadan çok serbest bırakıyordu onları. Bronya'ya tam bir güveni vardı. Çok dikkatli biliyordu onu. Hele kendisine çok uysal davranan Boris'e karşı. Burası güvenilir bir yerdi. Çünkü onlar için ne dağa çıkmak, hatta ne de otelin yakınındaki kayalara tırmanmak söz konusuydu. İki çocuğun yoldan hiç ayrılmamak koşuluyla buzulun dibine kadar gitmek için izin kopardıkları bir gün, çaya çağrılan Madame Sofroniska, Bernard'la Laura'nın desteğiyle Eduard'a kendisi için tatsız bir şey olmayacaksa gelecek romanından söz etmesini rica etmeyi göze alacak kadar gözü peklik gösterdi. Hiç de tatsız gelmez ama anlatamam size. Bununla birlikte Laura bu kitabın neye benzeyeceğini, elbette ki beceriksizce bir soru, sorunca neredeyse kızar gibi oldu. Hiçbir şeye diye atıldı. Sonra hemen yalnızca bu kışkırtmayı bekliyormuşçasına, başkalarının önceden yaptıklarını ne diye baştan yapmalı dedi. Ya da daha önce kendi yaptığımı ya da benden başkalarının yapabileceklerini. Eduard daha sözlerini bitirmeden yakışıksız, aşırı, saçma olduklarını sezdi. Ya da kendisine yakışıksız ve saçma göründü bu sözler. Hiç değilse Bernard'a böyle görünmelerinden korkuyordu. Eduard çok alıngandı. Çalışmalarından söz edilmeye, hele söz ettirilmeye görsün, aklı başından giderdi neredeyse. Yazarların o alışılmış ahmakça kendini beğenmişliklerini çok küçümserdi. Kendisininkini de elinden geldiğince bastırırdı. Ama başkasının saygısında alçak gönüllülüğüne bir destek arardı. Bu saygı silinmeye görsün, alçak gönüllülük topu attı demekti. Bernard'ın saygısı son derece gerekliydi ona. Eduard'ın onunla karşı karşıya gelir gelmez esenini ortaya dökmesi onu kazanmak için miydi? Onu elden kaçırmanın en iyi yoluydu bu. Eduard iyice sezinliyordu bunu. İçinden söylüyor, yineliyordu ama bütün kararlarına karşın Bernard'ın önüne gelir gelmez istediğinden büsbütün başka türlü davranıyor, hemen arkasından saçma bulduğu, gerçekten de öyle olan bir biçimde konuşuyordu. Buna bakıp da onu sevdiği düşünülebilir miydi? Hayır, hiç sanmam. Çok aşk yittiği gibi azıcık kuruntu da yeter bir yüz buruşturması yaratmaya. Roman bütün yazım türlerinin en özgürü, en yasasızı olduğu için mi? Acaba bu yüzden bu özgürlüğün uyandırdığı korkuyla mı? Çünkü çoğu zaman bu özgürlüğü elde eder etmez en çok şaşıranlar özgürlüğün özlemini en çok duyan sanatçılardır. Gerçeği hep böyle korkakça sarılmıştır diye anlatıyordu Eduard. Yalnız Fransız romanından da söz etmiyorum. Tıpkı İngiliz romanı gibi Rus romanı da zorunluluktan ne kadar kurtulmuş olursa olsun benzerliğin tutsağı olur. Önem verdiği tek ilerleme doğala daha çok yaklaşmaktır. Roman, hani Nietzsche'nin söz ettiği şu kenarların müthiş aşamasını hiçbir zaman görmemiştir. Örneğin Yunan tiyatro yazarlarının ya da 17. yüzyıl Fransız tragedyacılarının deyişini sağlayan şu istem zoruyla yaşamdan uzaklaşmayı görmemiştir. Bu yapıtlardan daha kusursuz, bu yapıtlardan daha derin biçimde insansı bir şey bilir misiniz? Ama bunlar ancak derin bir biçimde insansıdır. Öyle görünmekle ya da hiç değilse gerçek görünmekle böbürlenmezler. Birer sanat yapıtı olarak kalırlar. Edward kalkmıştı. Ders veriyormuş gibi görünmekten çok korktuğu için bir yandan konuşurken bir yandan da çay koyuyor, sonra çayına limon sıkıyor ama gene de konuşmasını sürdürüyordu. Balzac bir dahi oldu ve her dahi sanatına kesin ve kendine özgü bir çözüm getirdiği için romanın baş niteliğinin nüfus kütüğüyle yarışmak olduğu kararına vardılar. Balzac kendi yapıtını kurmuştu ama hiçbir zaman romanın yasalarını koymaya kalkmadı. Stendhal hakkındaki yazısı çok güzel gösterir bunu. Nüfus kütüğüyle yarışmak. Yeryüzünde suratsızlar, ciğeri beş para etmezler azmış gibi. Bana ne nüfus kütüğünden, ben sanatçıyım. Yapıtım da hiçbir şeyle yarışmaya kalkmıyor. Edward yeniden oturdu. Ateşleniyordu ama belki birazcık da yapmacıktan ateşlenmekteydi. Bernard'a hiç mi hiç bakmaz gibi davranıyordu ama onun için konuşuyordu. Onunla yalnız olsa hiçbir şey söyleyemezdi. Kendisini kışkırttıkları için bu iki kadına minnettardı. Yazın alanında, örneğin Racine'de, Mitridat ile oğulları arasındaki tartışmaya duyduğum hayranlığı başka hiçbir şeye duyamazmışım gibime gelir bazı. Bir baba ile oğullarının hiçbir zaman böyle konuşmadıkları bilinir. Gene de, hatta işte bu yüzden demeliydim, bütün babalar, bütün oğullar bu tartışmada kendilerini bulabilirler. Yeri, türü belirlemek, daraltmak demektir. Ruh bilimsel gerçek özel olunca gerçektir ancak, orası öyle. Ama sanat da ancak genel olunca sanattır. Bütün sorun burada işte, geneli özel ile anlatmak. Özele geneli anlattırtmak. Pipomu yakmama izniniz var mı? Yakın yakın, dedi Sofroniska. Ben de Atali, Tartüf ya da Sinna gibi aynı zamanda hem gerçek hem de gerçekten uzak. Aynı zamanda hem özel hem de genel, hem insansı hem de uydurma olacak bir roman yazmak isterdim. Peki bu romanın konusu? Edward birdenbire konusu yok diye atıldı. En şaşırtıcı yanı da bu belki. Romanımın konusu yok. Evet biliyorum saçma görünüyor söylediğim. İsterseniz bir konusu olmayacak diyelim. Bir yaşam dilimi diyordu doğalcı okul. Bu okulun büyük hatası dilimini hep aynı yönde kesmesidir. Zaman yönünde uzunlamasına, neden genişliğine değil ya da neden derinlemesine değil. Bana gelince ben hiç kesmemek isterdim. Anlayın beni, her şeyi sokmak isterdim bu romana. Şurasından burasından makaslayıp da özünü durdurmak istemem. Bir yıldan fazla bir zamandan beri çalışıyorum bu romana. Hiçbir şey olmuyor ki ona aktarmak, ona katmak istemeyeyim. Gördüğüm, bildiğim her şey başkalarının yaşamından, kendi yaşamından bütün öğrendiklerim. Sofroniska dikkat kesilmiş gibi davranarak ama hiç kuşkusuz biraz alayla "Bütün bunları da stilize olarak mı yapacaksınız?" dedi. Laura gülümsemekten kendini alamadı. Edward hafiften omuz silkti. Gene konuşmaya başladı. Bu bile değil yapmak istediğim. Benim istediğim bir yandan gerçeği sunmak, bir yandan da onu stilize etmek için az önce sözünü ettiğim bu çabayı sunmak. Zavallı dostum, okullarınızı sıkıntıdan öldüreceksiniz, dedi Laura. Artık gülümsemesini saklayamadığından açık açık gülmeye başlamıştı. Hiç de değil. Bu etkiyi elde etmek için iyi dinleyin beni, bir romancı uyduruyorum. Onu temel kişi olarak koyuyorum. Kitabın konusu da bir bakıma gerçeğin ona sunduğu şeyle onun bu gerçekle yapmak istediği şey arasındaki çarpışmanın ta kendisi. Evet, evet anlar gibiyim, dedi Sofroniska kibarca. Laura'nın gülmesi neredeyse ona da geçecekti. Oldukça ilginç bir şey olabilir. Ama bilirsiniz romanlarda okuyup yazmış kahramanlar sunmak her zaman tehlikelidir. Çok sıkarlar okurları. İnsan ancak budalaca şeyler söylettirebilir onlara. Kendileriyle ilgili her şeye de soyut bir hava verirler. Ben iyice anlıyorum ne olacağını diye atıldı Laura. Bu romancada kendi kendinize anlatmaktan başka bir şey yapamayacaksınız. Bir zamandır Edward'la konuşurken alaylı bir tavır takınıyordu. Kendisini bile şaşırtıyordu bu. Edward'ı da şaşkına çeviriyordu. Hele bunun yansımasını Bernard'ın şeytansı bakışlarında da görünce Edward karşı çıktı. Hayır hayır onu çok sevimsiz göstermem gerekecek. Laura oku yaydan çıkarmıştı bir kez. Tamam işte herkes sizi bulacak onda dedi. Öyle de içten bir kahkaha kopardı ki öbür üçünün de gülmesine yol açtı. Sofroniska yeniden ciddileşmeye çalışarak kitabın taslağını yaptınız mı diye sordu. Elbette hayır. Nasıl elbette hayır mı? Böylesi bir kitap için bir taslak yapmanın öz bakımından kabul edilmez bir şey olduğunu anlamanız gerekirdi. Herhangi bir şeyi önceden kararlaştırırsam her şey bozulur. Onu gerçeğin söyleyip yazdırmasını bekliyorum. Ama ben gerçeği yan çizmek istediğinizi sanıyordum. Romancım gerçeği yan çizmek isteyecek ama ben durmadan yeniden yönelteceğim onu gerçeğe. Doğrusunu söylemek gerekirse konu bu olacak. Gerçeğin öne sürdüğü olaylarla ülküsel gerçek arasındaki çarpışma. Konuşmanın mantıksızlığı açıktı, üzücü bir biçimde göze batıyordu. Açıkça görülüyordu ki Edward uzlaşmaz iki zorunluluk barındırıyordu beyninin içinde. Bunları uzlaştırmak istemekle kendini yıpratıyordu. Sofroniska kibarca, "Peki çok ilerledi mi kitap?" diye sordu. "Bu sözden anladığınız şeye bakar. Doğrusunu söylemek gerekirse asıl kitaptan tek satır yazmadım daha. Gene de çok çalıştım. Her gün durmamacasını düşünüyorum onu. Çok tuhaf bir biçimde çalışıyorum. Bakın nasıl. Bir deftere günü gününe bu romanın aklımdaki biçimini geçiriyorum. Evet, bir tür günlük tutuyorum. Bir çocuk günlüğü tutar gibi. Yani her güçlüğü ortaya çıktıkça çözmekle yetinecek yerde, her sanat yapıtı birbirini izleyen ufak güçlüklerin çözümlerinin toplamından ya da ürününden başka bir şey değildir. Onları ortaya seriyor, inceliyorum. Kısacası bu defter romanımın, daha doğrusu genel olarak romanın sürekli bir eleştirisi oluyor. Düşünün bir kez, Dickens ya da Balzac böyle bir defter tutmuş olsa bizim için ne kadar ilginç olurdu. Duygusal eğitimin ya da Karamazov kardeşlerin günlüğü olsaydı elimizde. Yapıtın gebeliğinin öyküsü çok çekici olurdu. Yapıtın kendisinden de ilginç olurdu. Edward bu notları okumasını rica edeceklerini umuyordu bulanık bir biçimde. Ama hiçbiri en ufak bir merak göstermedi. Bunun yerine Laura kederli bir sesle, "Zavallı dostum," dedi. "Anlıyorum, hiçbir zaman yazmayacaksınız bu romanı." Edward sert bir atılışla, "İyi ya," dedi. "Ben size bir şey söylemeyeceğim. Benim için hiç fark etmez. Evet, bu kitabı yazmayı başaramazsam kitabın öyküsü beni kitaptan daha çok ilgilendirmiş olacak demektir. Onun yerini alacak demektir. Bundan iyisi de can sağlığı." Sofroniska çekine çekine, "Gerçekten ayrılınca ölümüne soyut bölgelere düşmekten, canlı yaratıklarla dolu bir roman değil de bir düşünce romanı yazmaktan korkmuyor musunuz?" diye sordu. Edward daha da sert bir sesle, "Öyle olursa ne olmuş?" diye bağırdı. "Bu işte yolunu şaşırmış beceriksizler yüzünden düşünce romanını mahkum mu edeceğiz? Şimdiye kadar düşünce romanı diye aşağılık sav romanları sürdüler önümüze. Ama söz konusu olan bu değil, anlıyorsunuz. Düşünceler, ne yalan söylemeli, düşünceler insanlardan daha çok ilgilendirir beni. Her şeyden çok ilgilendirir. Yaşarlar, savaşırlar, can verirler, tıpkı insanlar gibi. Elbette onları ancak insanlar yoluyla tanıdığımızı söyleyebiliriz. Yeli de ancak eğdiği kamışlar yoluyla tanıdığımız gibi. Ama ne de olsa yel kamıştan daha önemlidir." Bernard, "Yelin var olması kamışlara bağlı değildir," dedi. Araya girişi Edward'ı yerinden sıçrattı. Çoktandır bekliyordu bunu. "Evet, biliyorum, düşünceler ancak insanlarla vardır. Ama işin dokunaklı yanı da burası. Onların zararını yaşarlar." Bernard sarsılmayan bir dikkatle dinlemişti bütün bunları. Çok kuşkucuydu. Edward'ı boş düşler kuran bir insan gibi görmesine ramak kalmıştı. Gene de son dakikalarda Edward'ın güzel konuşması duygulandırmıştı onu. Bu güzel konuşmanın soluğu altında düşüncesinin eğildiğini duymuştu. Ama bir kamış gibi diye düşünüyordu. Yel geçtikten sonra kamış doğrulu verir. Sınıfta öğrendiklerini anımsıyordu. İnsanları tutkular yönetir, düşünceler değil. Bu arada Edward hep konuşuyordu. "Benim yapmak istediğim, anlayın beni, füg sanatı gibi bir şey. Müzikte yapılabilen bir şey yazında neden olanaksız olsun?" Sofroniska karşı çıkıyor, müziğin matematiksel bir sanat olduğunu, üstelik de Bach'ın özellikle yalnız rakam yanını göz önüne alıp etkileyici şeyleri ve insanlığı atarak sıkıntının soyut başyapıtını pek ender olan yetkin kişilerin girebildikleri bir tür astronomik tapınak oluşturmayı başardığını söylüyordu. Edward da bu tapınağı çok beğendiğini, bunu Bach'ın bütün sanat çabalarının sonu ve doruğu olarak gördüğünü söylüyordu.